akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, bu hafta geçen hafta kaldığımız yerden Akılda Kalanlar programında siyaset bilimci ve STK uzmanı, bu tabir bana ait, ve gençlik sevdalısı bir konukla, Selim Cerrah'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta 15 Temmuz'u oluşturan sebepleri, geceyi konuşmuştuk, o geceyi. Ondan çıkardığımız dersleri konuşmuştuk ama bu esnada Sayın Cerrah muhteşem bir Anadolu tabiri yapmıştı. Anadolu tarifi ve tabiri, Anadolu tabirinin açıklamasını yapmıştı. O kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Tekrar teşekkür ediyorum.
Buyurun, evet. Anadolu demiştik.
Eyvallah. Şimdi Anadolu'yu tabii geçen haftaki programımızda yol üstünde bir bağ ve Hristiyanlık, Yahudilik ve bir yan kolu Ermeniler açısından da değerlendirmiştik. Bir de isterseniz kadim medeniyetimiz açısından da değerlendirelim.
Lütfen,
şimdi
buyurun.
Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Kabe-i Muazzama için Ummul Kura tabiri kullanılır. Bütün şehirlerin anasıdır Kabe. Anadolu için
Mekke.
Böyle bir tabir, o Mekke için.
Evet.
Anadolu için böyle bir tabir yok ama Anadolu için şöyle bir tarih var. Tufandan sonra Hazreti Nuh'un gemisi dünyayı dolaştıktan sonra Cudi Dağı'na inmişti. Ve insanlık ikinci bir vatan olarak Anadolu'dan dünyaya yayıldı. Onun için o gün bugündür Anadolu insanlık için bir baba ocağıdır. Ve öyle zannediyorum ki bu sebepten dolayı dünya üzerinde dara düşen bütün milletler, işte Somalilisi, Doğu Türkistanlısı, Afganı, Peştunu, Boşnağı, Bulgarı, oradaki Türkmenleri veya başka gruplar fark etmiyor. Kendi ülkelerinde yaşayabilme şansı ve imkanı kalmadığında bugün Suriyelilerde olduğu gibi Anadolu'ya sığınıyorlar, baba ocağına geliyorlar.
Eyvallah.
Biz insanlık için muhacir ensar ilişkisi olarak bunu çok konuşuyoruz da bunu isterseniz bir de kardeş ilişkisi olarak. İnsan babasının evine geldiğinde misafir olmaz, ev sahibidir.
Eyvallah.
Sezai Karakoç'un hani Halep bizimdir, Şam bizimdir, Bağdat bizimdir ama İstanbul
Suriyelilerindir.
Konya Diyarbakır Suriyelilerindir, eyvallah. Bursa Suriyelilerindir dediği eyvallah. Gibi. Evet, bu böyle bir şey. Bir de zihnimizdeki yapay sınırları bir kaldırmamız gerekiyor. Bizim şu anda yaşadığımız sınırlar bizim doğal sınırlarımız değil. Bu sınırlar Birinci Dünya Savaşı'yla bize dayatılmış sınırlardır. Dolayısıyla bundan 100 yıl öncesine baktığımızda Yemen'e kadar bize aitti. İnsanlar sürgüne Fizan çölüne gönderiliyorlardı. Bizim de oralar kuş bakışı gittiğimizde saatlerce uçaklarla seyahat edilebilecek yerler bize ait yerlerdi. Bir bu. Hazreti Nuh'tan beri burası bir baba evidir. İkincisi Hazreti İbrahim'i yakmayan ateş bu toprağın ateşiydi. Hazreti İbrahim puta karşı olmanın yiğitliğin, mertliğin, cesaretin ve imanın sembolüydü. Bu toprağın ateşi imanı yakmaz.
Yani, güzel.
Bir üçüncüsü, İstanbul bütün dünyanın incisidir ve Hazreti Peygamber İstanbul'u müjdelemiştir. Bu müjde bizim elimizde gerçekleşmiştir. Şimdi geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız, işte Kadir Gecesi'nde İstanbul'da, Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanımızın da dahil olduğu bir programda Kur'an okunması, ezan okunması neticesinde Yunanistan'dan başlamak suretiyle Avrupa'dan gelen tepkileri gördük. İstanbul bizim için kılıç hakkıdır. Semboldür. Yani Ayasofya semboldür ve kılıç
sembolüdür.
Semboldür ve kılıç hakkıdır. Kılıç hakkıdır yani. Ve ayrıca da Fatih kendi hazinesinden parasını vererek satın almıştır orayı. Yani ben burayı fethettim, burayı gasp ediyorum dememiştir. Bizzat parasını ödeyerek satın almıştır ve vakfetmiştir orayı. O açıdan bu Anadolu'ya bu pencereden de bakmak lazım. Ve bütün bu pencerelerden baktığımızda Anadolu insanlık için bir kurtuluş adasıdır. Son umuttur. İnsanlığın yaşayabileceği, yeşerebileceği. Sonra bugün Suriye'de yaşanan kargaşada bir yandan DAEŞ denen terör örgütü insanlığı kirletirken ve dinin adını kötüye çıkarırken öbür taraftan da Haçlı Şabi denen Şii teröristleri de aynısını yapıyor. Ve oradaki zulümden kaçan insanlar Arabistan'a ve İran'a sığınmıyor. Anadolu'ya sığınıyorlar. Yani bu umudu hem diri tutmak, hem korumak, hem geleceğe taşımak gerekiyor. Allah bunu emanet olarak bize verdi.
Yani sorumluluğumuz ağır.
Ağır sorumluluğumuz ve Yunus'un sözüyle tamamlayalım isterseniz.
Lütfen.
Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Sonuçta biz Anadolu'nun devlet eliyle bize verilmiş tapularına sahip olabiliriz ama Anadolu'nun tapusu bize ait değil.
Tüm bir insanlığa, tüm bir mazlum yani, coğrafyaya
bütün,
ait diyorsunuz.
Bütün insanlığındır Anadolu. Yani bunu böyle görmemiz gerekiyor. Eyvallah. Serdar Bey.
Eyvallah. Bu tabii bu kadar güzide, bu kadar seçkin bir jeopolitik konum olunca da hasmınız da, düşmanlarınız da ona hizmetli oluyor. Bu topraklara hem tarihine hem derinliğine vakıf olabilmek için neler yapmak gerekiyor? Siz gençlerle çok zaman geçirmiş, içinizdeki gençlik aşkını da biliyorum. Hatta zaman zaman sohbetlerinizde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirliği'nin gençlik kısmını ilgileniyorum diye güzel bir espri yapıyorsunuz. Bu anlamda gençlerimize yükleyeceğimiz misyonla ilgili de bir şeyler söyleseniz bir ağabey olarak.
Estağfurullah. Şimdi bir kere bu toprakların nasıl mayalandığını unutmamak lazım. Yani bizim Ahmet Yesevi'den haberimiz olması lazım. Hasan Harakani'den haberimiz olması lazım.
Eyvallah.
İmam Gazali'den, Yusuf Hemedani'den, onların bu topraklara çaldığı mayadan. Ama isterseniz Nasrettin Hoca'dan girelim. Göle mayayı çalıyor, tutmaz diyorlar, ya tutarsa diyor. Bu göl Anadolu'dur işte. Anadolu'ya
15 Temmuz'da tuttuğunu göstermişti evet, mesela.
Anadolu'ya çalınan maya tuttu. Elhamdülillah. Yani dolayısıyla Mevlana'nın deyişiyle söyleyecek olursak, yani hangi tohum toprağa atıldı da bitmedi ki? Niye insandan ümit kesiyorsun? Buna hakkımız yok. Bizim problemimiz kendi yaşadığımız hayal kırıklıklarını, yüksek beklentilerden kaynaklanan hayal kırıklıklardır çoğu zaman bunlar, nesillerimiz üzerinde telafi etme hastalığımız. Biz çocuklarımızın başarısını çocuklarımızdan çok sever hale geldik. Başarı diye bir put icat ettik. Onun güzel etrafında dolaşıyoruz. Bunlardan vazgeçelim. Başarı diye bir kavram batıdan gelen bir kavramdır. Bundan vazgeçelim. Muvaffakiyet peşinde koşalım. Hmm. Muvaffakiyet dediğimizde ise Allah'ın dur dediği yerde durmaktır.
Ve vukufiyet de var orada.
Tabii ki vakıf olmak mevzusu. Vakıf kültüründen geliyoruz biz çünkü. Hani yine Sezai Karakoç'un işte senden ümit kesmem göğsünde merhamet adlı bir çınar vardır diyor ya. Yani insandan ümit kesemeyiz. Biz hesaplarımızı doğru yapalım. Hesap yapmayalım demiyorum da.
Hesapları doğru yapalım.
Doğru yapalım ve bu hesaplara yürürken de doğru yürüyelim. Doğru. Yani.
Hatta Sayın Dücane Cündoğlu'nun Hazreti İnsan diye bir kitabı var. Çok beğenmiştim ismini ilk okuduğumda. Sevgili dinleyiciler, Akılda Kalanlar programında akılda kalacak bir cümle olsun bu. Çocuklarımızın başarılarını çocuklarımızdan daha çok sevmeyelim dedi Sayın Cerrah. Bunu altını ısrarla çiziyor. Evet, bunun ötesinde gençlerle ilgili yapacak hem ebeveynler anlamında hem STK'lar anlamında hem devlet anlamında yapacağımız şeyler de olsa gerek diye düşünüyorum Sayın Cerrah.
Şimdi Sadreddin Kaşgari diye bir eskilerden bir büyük var. Diyor ki elindeki ışığı rüzgardan korumasını bil. Yani ışık umut insandır. Şimdi onu korumak gerekiyor. Neyi kaybettik? Biz evi kaybettik. Yunus suresinin yanılmıyorsam 83. ayeti cellesinde o öbektir orası bir bölümdür. Orada Hazreti Musa'nın gençlerle beraber yürüttüğü mücadelenin anlatıldığı bir bölümdür o. Ve Cenab-ı Hak ona estağfirullah ve cealû buyûteküm kıble diyor. Evlerinizi kıblegah edinin. Kıble nedir? Kıble istikamet bilincidir. Eğitim ocağıdır aynı zamanda. Yani nasıl bir istikamete yürüyeceksiniz bununla ilgili. Şimdi biz evi kaybettik.
Evden başlamak gerekiyor.
Her şeyin temeli odur.
Yani aileye
çocuk okuldan tabii. Yani çocuk okuldan yetişmez, evden yetişir yani.
Amen.
O açıdan yeniden öze dönmek gerekiyor, aileye dönmek gerekiyor. Şöyle bir rahatlığın içerisine giriyoruz. Ya işte milli eğitim sistemi çok bozuk. İşte çocuklar okullarda iyi yetişmiyor falan filan. Doğru da ama yani bu çocuk bir melek olarak senin eline teslim edildi yani. Sen bunu 18 yaşında bir cinayet şebekesine dönüşüyorsa okulun kabahati olsun, tamam eyvallah yükleyelim de senin sorumluluğun ne burada? Yani sen kimsin, ne yaptın bu çocuğun meleklik vasfını koruyabilmesi için, ona nasıl önder oldun, nasıl rehber oldun? Şimdi bizim örgütlü yapılarımız, bunlar vakıflar, dernekler, tarikatlar, cemaatler neyse, bunlar ağırlıklı olarak, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmaktan da endişe ediyorum ama, itaat kölesi arıyoruz. Halbuki şimdi Beled suresi var Kur'an-ı Kerim'de. 90. sure Beled suresi 20 ayetten müteşekkil. Ve orada bize bir ufuk belirtiyor. Diyor ki sarp yokuşu aşmaktır diyor sizin vazifeniz. Nasıl aşacaksınız? 6 aşamalı bir plan veriyor surenin içerisinde. Birincisini sadece söyleyeceğim. Fekkü rakabe diyor. Meallere baktığımızda işte bir köle azat etmektir diyor. Hayır, değil. Yani buradaki köle kavramı abd kavramıdır. Yani köleyi azat etmek başka bir şeydir. Fekkü rakabe, boyunduruk altına alınmış, boynu vurulmuş, aklını kullanmasına fırsat verilmeyen, iradesini kullanmasına fırsat verilmeyen, sen tabisin, şöyle davranacaksın, böyle davranacaksın diyerek köleleştirilen, zihinsel köleleştirilen,
mankurtlaştırılan
bir anlamda Aymatov'dan alırsak, eyvah, insanları yeniden özüne döndürmek. Hayır, sen Allah'ın mükerrem bir varlığısın. Akıl vermiş sana, irade vermiş, tercih hakkı vermiş, seçme imkanın var. Kimsenin kölesi değilsin sen. Yani doğruyu seçmelisin. Doğruyu ve onu işlemelisin, uygulamalısın.
Güzeli, faydalı olanı.
Birinci sarp yokuşu aşmanın birinci maddesidir bu. Yani o açıdan hepimiz bir sarp yokuşun içindeyiz. Yani sarp yokuşu isterseniz bir hadis-i şerifle açalım. Şimdi diyor ki Ebu Zer radıyallahu anh'ı devesinin terkisini alıyor Efendimiz. Medine'nin dışına çıkıyor. Diyor ki Ebu Zer diyor. Gemiyi yenile. Zira deniz derindir diyor. Biraz duruyor. Azığı tam olarak al diyor. Zira sefer uzundur diyor. Biraz daha duruyor. Yükü hafif tut. Zira yokuş çok sarptır diyor. Ve son noktayı koyarken diyor ki Ebu Zer, ameli ihlasla yap. Zira kontrol eden Allah'tır. Şimdi hepimiz bir sarp yokuşun eşiğindeyiz. Burada yükü hafif tutmak gerekiyor. Yük günahlardır yani. Kusurlardır, kabahatlerdir. Az hata işlememiz gerekiyor. Evimizde az hata işleyeceğiz, işimizde az hata işleyeceğiz, arkadaşlığımızda, dostluğumuzda az hata işleyeceğiz. Eyvah. Allah rahmet etsin Mehmet Zahid Kutku Hazretleri, kardeşlik, arkadaşlık pek iyi demekle kaimdir diyor. Ya bir dostunuz size bir şey yapalım dediğinde niye diye sormayacaksın. Çünkü dost insanı kötülüğe götürmeyen insandır. Eyvah. Dost vefalı olandır, aranılandır. Dost beraber yürünülendir. Dostlukları geliştirmek gerekiyor ve ama mutlaka bu örgütlü yapıların beklediği itaat köleleri olmaktan da uzak olmak gerekiyor. Sizi eleştiren herkes düşmanınız olmadığı gibi alkışlayan herkes de dostunuz değildir. Bunu bilerek de yaşamak gerekiyor. Bazen insanlar, hani çok sık kullandığım bir tabir vardır, insana gaz kulağından verilir diye. Birisini büyük bir yanlışa sürüklemek istediğinizde onu hep ona ha yaşa var ol sen şöylesin böylesin.
Aslansın, kaplansın.
Şişirirsiniz egosunu, şişirirsiniz. Sonra bir toplu iğnelik işi kalmış olur yani. Bunu yapmamak lazım. Şişkin egolarla değil, kamil insan olma arayışıyla yürümek gerekiyor. Bunun da nirengi noktası ailedir. Aileler çocuklarını şahsiyetli yetiştirecek. Yani evlerde aile meclisleri olurdu eskiden. Oralarda işte biz bunlara yetiştik, yaşadık bunları. Yani küçük bir çocukken fikrimiz sorulurdu. Söylediğimiz yapılmazdı ama sorulurdu. Yani yapılıp yapılmaz önemli değil. Önemli olan öyle bir ortamın yeniden inşa edilebilmesi. Bugün çekirdekten daha aşağıya düştü ailelerimiz yani. Evliliklere bakıyorum. Diyor ki delikanlı veya kız, fark etmiyor. Evlenelim, anlaşabilirsek devam ederiz. Yoksa ayrılırız. Yani böyle aile kurulmaz. Böyle bir nesil yürümez. O açıdan çekirdek temel aile. Burada kavgayı kazanırsak, burada davayı kazanırsak o sinerji, o güç, bundan sonra hiç kimsenin bu toplum üzerine hesap yapabilme hakkını veyahut da haksızlığını demem lazım. Kelimeleri iyi seçmek istiyorum. Ama yani hesap yapamaz artık yani. Böyle bir hakkı kendine göremez.
Yani siz çok mutlu oldum aslında. Son yıllarda hep konunun merkezine çocuklar yerleştiriliyor. Çocukları nasıl eğitiriz? Çocukları nasıl güzelleştiririz?
Yok,
nasıl
biz eğilelim, biz eğilelim. Efendim? Kendimizi eğitelim. Ya.
Onu diyeceğim. Ama siz ilk defa çocuklara değil de ebeveyne dikkat çektiniz. Önce anne babalara eğitelim ki onlar kalitesi yüksek, kalibresi yüksek, duyarlı çocuklar yetiştirsin. Yani hatta bir ağabeyimiz öyle söylerdi. Yani keşke biz bu seminerleri anne babalara versek. Hep çocuklara eğitmeyi konuşuyoruz ama biz kaybedilmiş de bir nesiliz. O yüzden anne babalara bu eğitimi vermemiz gerekir diyor. Abdurrahman Arslan abi hayırlanayım. Onun
Allah selamet versin.
Modern Zamanlara Müslümanlar diye kitabını bayramda okudum. Şey diyor. Allah Adem ile Havva'yı bir aile kabiniyle cennetten dünyaya indirdi diyor. Batı ferde kadar parçalamıştır insanı. Ama biz aileden başlarız. Aile, cemaat, millet, ümmet. Batı ise diyor fert, toplum, ulus devlet. Yani biz en aşağı indiğimizde kadın ve erkeğizdir diyor.
Şimdi şöyle...
Buralardan girmemiz
Batı'da
gerekiyor.
Batı'da tabii. Batı ile bizim aramızda mukayeseyi yaptığımızda şimdi Batı'da biliyorsunuz gençlerin adı ergendir. Ve gençliğin problemlerinin adı ergen psikolojisidir. Ama bizde gençlerin adı mükelleftir. Ve sorumluluk
teklif sahibi.
Teklif sahibi. Kendisine tek, yani 7 yaşında namaza alıştırın diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Sonra kademe kademe.
9 yaşında oruca alıştırın evet, diyor vesaire.
Şimdi biz çocukları yetiştirirken onlara görevlerini, sorumluluklarını ve haklarını tabii. Ama Batı ergen olarak bakıyor. Hep sorunlar yumağı olarak bakıyor ona. Bugünkü toplumun yaşadığı hastalıklar da bu arafta kalmış olmanın getirdiği hastalıklar olarak belki görmek lazım. Allah selamet versin. Nuri Pakdil, insan vicdanıyla hesaplaşırsa genç kalır diyor.
Çok güzel.
Şimdi yani hepimiz yaşlanıyoruz da vicdanımızda hesaplaşmamız gerekiyor.
Hasibi enfusakum de.
Tabii yani kendi iç hesaplaşmamızı yapmadan başkalarına hesap sormak haddimiz değildir diye de doğrusu düşünüyorum. Biz çocuklarımızı Hazreti Ali Efendimizin o muhteşem tespitiyle yetiştirirken yaşayacakları zamana göre yetiştirmemiz gerekiyor.
Bizim yaşadığımız kendi çağa göre değil.
Kendi kalıplarımızla değil, onların önlerindeki durumla, imkanlarla değerlendirerek de yetiştirmenin mücadelesini vermemiz gerekiyor. Yani ortalıkta problemler yumağı var. Çünkü ne doğulu ne batılı olamadık. Yani böyle bir açmazın içerisindeyiz. Bir anlamda Gordiyom'un düğümü içerisinde bir açmazın içerisindeyiz. Evet, İskender Gordiyom'un düğümünü çözmüştü ama İskender bu düğümü çözerken arkasında güç aldığı Aristo vardı. Biz hangi bilgenin rehberliğinde bu problemleri çözeceğimize karar vermemiz lazım. Yoksa oraya herhangi bir yere bir kılıç vurmakla o problem çözülmüş olmuyor. Şimdi bir Amerika'da bir usta bir makineye arıza giderilemiyor. Falanca yapar diyor. Çağırıyorlar. Şöyle bakıyor. Makineyi çalıştırıyor. İnceliyor. Düşünüyor. Tamam diyor. Buldum diyor sorunu diyor. Gidiyor. Bir geri açıyor. Bir civatayı sıkıştırıyor. Tamam ne kadar ücret alırsın? $1,000 isterim diyor. Olur mu diyor ya bu $10 bile bir iş. Evet $10 zaten o şeyi sıkmak için ama $990 da hangi civatayı sıkacağım bildiğim için istiyorum diyor. Şimdi hangi civatalarımız gevşemiş bizim toplum olarak? Yani bunu merhametle kalbi kalbe değdirecek sözlere ihtiyacımız var. İnsan kardeşini tehlike olarak görmeye başladığında birçok şey kaybetmiş olur. Şimdi o bahsettiğimiz örgütlü yapılar, işte az önce sizin söylediğiniz, sorduğunuz şey, işte yani yeni tehlikeler oluşabilir mi?
Yeni 15 Temmuzlara meydan verecek potansiyel taşıyan yapılar var mı? STK'lar, cemiyettir, cemaattir vesaire. Bunlara karşı da nasıl uyanık olabiliriz? Bunlarla ilgili de çizgilerimiz olması gerekiyor mu doğrusu? Bunu da biraz konuşmamız gerekiyor.
Eyvallah. Şöyle, ben tabii şu anda hala hazırda bu tür yapılar, başka yapılar vardır, yoktur şeklinde bir tasnifi yapmaktan daha ziyade
eyvallah,
bir zihniyet üzerinde durmam aynen gerekir diye düşünüyorum.
Onu istiyorum lütfen.
O da şu, şimdi bir kere şeffaf olmayan, denetime açık olmayan, mali kaynakları açısından, insan potansiyeli açısından hesap verir olmayan, lideri gizemli olan veya lider kadrosu gizemli olan veyahut da sürekli olarak bir kısım olağanüstülükler üzerinden hareket eden her yapı tehlikelidir. Bunun adı ister tarikat olsun,
ezoterik ve mesiyanik olmayacak yani.
Fark etmiyor. Evet. Yani kült hareketler dediğimiz evet. hareketleri şöyle bir internete girdiğinde kült hareket nedir diye kabaca birkaç yazı okurlarsa ne demek istediğimi daha iyi anlar saygıdeğer dinleyicilerimiz. Yani akılda kalmış olsun diye.
Akılda kalsın.
akılda evet, kalsın. Eyvallah. Bu kült meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Bu tür yapı ve yapılanma, ben bana sorarsanız Türkiye'de böyle bir yapı var mı? Var diyemeyeceğim. Yok mu? Yok da diyemeyeceğim. Yani böyle bir pozisyondayım. Çünkü şu anda hepimiz bulunduğumuz yeri bir kuşku üzerinden tarif etmeye başladık.
Evet.
Biz dahil olacağımız yapıların şeffaf olmasına
dikkat edeceğiz.
Dikkat edeceğiz. Hesap verir yapılar olmasına dikkat edeceğiz. Hesap verir derken de işte devletin İşte İçişleri Bakanlığı devlet denetçilerinin veyahut da vakıf müfettişlerinin denetiminden bahsetmiyorum. Hayır, her şey şeffaf olacak. Mali kaynakları itibariyle. Ben aynı zamanda Deniz Fener Derneği'nde yıllarca yöneticilik yaptım. Mesela biz derneği kurarken şöyle bir kural koymuştuk. Demiştik ki arkadaşlar bir tane temel prensibimiz olsun. Bize yapılan her bağış makbuzla yapılacak. Dernekten çıkan her şey de makbuza çıkacak.
Harcamayı
kayıtlı, %100 kayıtlı çalışacağız. Var mısınız? Bu şartlar olursa tamamdır. O şartlarla çalıştık biz. Mesela ilk 2008 yılında FETÖ Almanya üzerinden Deniz Fener'e bir operasyon yaptı.
Onu söyleyecektim. Yani o da operasyon yedi.
İHA'da operasyon yedi.
Tabii. FETÖ operasyonu.
Biz onun FETÖ operasyonu olduğunu o zaman söyledik ilgililere. Ya. Dedik ki bak bu operasyonu bunlar yaptılar. Nasıl yaptılar?
Deniz Fener'e yol açmak için.
Tabii. Deniz Fener'in Almanya'da Deniz Fener'iyle bağı olmayan ama aynı ismi kullanan bir dernek kuruldu.
Hı hı.
Tanıdığımız insanlar eyvallah ama organik şube falan değil.
Hı hı.
Kurmuşlar. Ben onu kuranlarla da bir yerde karşılaştım. Onlara da söylemiştim, bazı ikazlarda bulunmuştum. Mesela oraya bir elemanı muhasebeci olarak yerleştirdiler. Oradaki Deniz Fener'ine. Ve bu muhasebeci, Almanlar mali mevzularda çok şeydirler. Hassas, katıdırlar.
Hassas ve katı, evet.
2 yıl boyunca derneğin muhasebecisi olan bu eleman Alman devletine vermesi gereken beyannameyi vermiyor. Ve bu esnada muhasebeden çıkan bazı paralar yerlerine gidiyor ama sisteme işlemiyor. Kayıtlı alıyor, kayıtsız gönderiyor. Yani altyapı herif hazırlamış. Sonra orada yargılamalar yapılıyor. Aslında muhasebeden sorumlu olan eleman ceza alması gerekirken o adam ceza almıyor.
Almıyor.
Diğerleri ceza alıyor. Yani suçu işleyen cezalandırılmıyor. O suçu dolaylı olarak işleyenler diyelim. Veya suça iştirak etmiş onlar. Çünkü aslında işini yapması gereken işini yapmadığı için cezalandırılanlar ceza
alıyor. İltisaklı olanlar cezalandırılıyor.
İltisaklı olanlar cezalandırılıyor. Suçun faili cezalandırılmıyor. Oradan Türkiye'ye sirayet ettiriliyor. Ve burada büyük bir operasyon yapılıyor. Böylelikle Deniz Feneri Derneği olağan şüpheli haline getiriliyor. Bir sürü yargılamalar yapılıyor. Vesaire falan. Ama burada İşte FETÖ örgütünün kendi yardım organizasyonu bu olaydan sonra büyütülüyor.
Kimse yok mu derneğini büyütmek için evet. bir operasyondu. Arkasından İHA'ya da yaptılar.
Daha sonra İHA'ya yaptılar.
Uzun yıllar İHA'nın yönetiminde
bizim,
Adana'da bulundum.
Niye? Çünkü bizim hayırseverlik duygularımızı kirlettiler ama kendileri tehditle ve şantajla onlar zaten yardım topladılar bunları. Biliyoruz zaten birçok şeyde devlette iddianamelere de yansıdı. Ya böyle yani bu işler maalesef. O açıdan her hareket açık olacak, şeffaf olacak, hesap verecek. Sadece devlete değil, bana da hesap vereceksin kardeşim.
Çok yani güzel.
Prensibimiz şu, kapalı odada konuştuğumuz her şeyi balkonda da konuşabileceğiz.
Güzel.
İkinci bir ajandamız olmayacak.
Eyvallah. İkinci bir dilimiz olmayacak.
Dilimiz olmayacak.
İkinci jargonumuz olmayacak.
Olmayacak,
yani.
Olmayacak, tabii canım.
Çok güzel. Bununla ilgili ben sevdiğim de bir abi, onunla hayırlanayım, Hüseyin Besli abi birkaç güzel yazı yazmıştı.
Allah selamet versin.
Evet, o da şey demişti. Aynı söylediklerinizi teyiden, bunları söyledikten sonra devlete talip olma gibi bir eylem içerisinde olmayacaklar. Bir de para toplamayacaklar. Gayri resmi demişti. Yani biz bu yapılarla meydan vermemek için bu hassasiyetleri gözetmemiz gerekiyor galiba.
Kesinlikle.
Çünkü mümin galiba bir delikten iki defa elini ısıtmaz buyuruyor Peygamberimiz.
Kesinlikle.
Eyvallah. Evet. Sizin koltuğunuzun altındaki diğer karpuzlardan bir tanesi de Türkiye Maarif Vakfı.
Evet.
Onun da yine bu 15 Temmuz'da ve FETÖ'yle mücadeleyle bir iltisakı ve önemli bir illiyeti var. Mansur, oradan bize bir şeyler söyler misiniz?
Şöyle tabii yani ben doğrusu mütevelli heyeti üyesiyim ama yani vakıfla ilgili çok az bir zamanımız kaldı.
Evet, zaman
uzun bir konu. Onun için çok girmeyeyim ama şöyle Biz 26 Haziran'da kanun kuruldu. Biz 1 Eylül'de görevlendirildik. Ekim ayında çalışmaya başladık. Ve şu anda işte yine Temmuz ayına geldik. Yani bir 10 aylık bir takribi mazimiz var. 50'nin üzerinde ülkeye gittik. Değişik temaslarda bulunduk. Bazı ülkelerde okulları devraldık, işletiyoruz. Bazı ülkelerde kendimiz okullar kurduk. Bazı ülkelerde hazırlıklarımız var, devam ediyoruz.
Eyvah.
Bu mücadelenin üçlü bir şeyi var. Bir
ayağı
kısa
var.
Vadede bir anlamda devletin FETÖ'yle mücadelesinin bir enstrümanı olarak bir boyutu bu. Diğer boyutu asıl önemlisi orta ve uzun vadede Türk milleti adına resmi olarak devletin gücüyle gidip ülkelerde bizim medeniyetimizi, milletimizi temsil etmek, oralarda okullar açıp işletmek misyonumuz bu. Hı hı. Şu an bunların 3 aşağı 5 yukarı planlamalarını belli bir seviyede yaptık. Stratejik planımızı belirledik. Çalışmalarımız devam ediyor.
Devam ediyor.
Evet.
FETÖ ile mücadele konusunda çok konuşulan bir konu, tartışılan bir konu. Siz genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Mücadele seyrine gidiyor mu? Neler dikkat etmek gerekir? Son olarak da FETÖ benzeri yapılarla ilgili ilk ağızlarınızı alıp programı sonlandırmak isterim. Buyurunuz.
Yani şöyle, bu çok zor bir mücadele. Bunu kabul etmeniz Eyvallah. Lazım. Toplum olarak iç içe geçmişiz. Çok uzun bir, tabii 40 küsur yıllık ve ezoterik bir yapı, gizli bir yapı, neyin ne olduğunun ölçmenin hesabı. Yani bu Bayrık meselesi bu anlamda çok iyi oldu. İrtibatları netleştirme açısından, yani kimin ne olduğunu ölçebilmekte çok zorlanabileceğiniz bir yapıyla karşı karşıyayız. Onun için çok acele etmemek gerekiyor. Bu işlerde hızlı hareket etmek değil, doğru hareket etmek gerekir kanaatindeyim.
Güzel.
Kamuoyundaki beklentiniz hızlı hareket etmek olduğunu da biliyorum. Ama bunun doğru olmadığını da öngörmemiz gerekiyor.
Çok doğru.
Yani adaleti ararken adaletsizliğe biz meyledemeyiz. Meyledemeyiz. Çünkü velev ki kendi aleyhinizde bile olsa adil olunuz buyuruyor Allah. Yani İ'dilu huve akrabulit takva. Yani adil olun, işte takva budur. Sorumluluk şuuruyla davranmak budur diyor Kur'an-ı Kerim'de. O açıdan hızlı değil, doğru hareket edilmesi. Ben devletin reflekslerinin bu anlamda mümkün mertebe doğru hareket etmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Güzel. Mutlaka yapılan eksiklikler, yanlışlıklar vardır bu kadar büyük bir mücadelenin içerisinde. Bunların da abartılmaması gerektiğini, hak mahrumiyetleri, hak ihlalleri varsa bu konularda işte kurulan mekanizmalar var. Bunların bir şekilde telafi edilebileceğini düşünüyorum. Ama burada unutulmaması gereken şey şudur. Sadece 15 Temmuz şehitleri açısından değil, yani bütün şehitler açısından bunu göz önünde almak lazım. Her halükarda şehit toprağa düşmüş bir tohumdur. Ve onun verdiği başakta müminin kalbi çarpar.
Çok güzel.
O açıdan o mümin kalbi yaralamamak gerekiyor. Şehitlerimizi, şehitlerimizin yakınlarını, gazilerimizi incitmeden bir yol haritası çizmek gerekiyor. Ve bundan sonraki yürütülecek olan mücadelenin de böyle kılı kırk yararcasına hassasiyetle, bir kuyumcu titizliğiyle, belki yani demir döver gibi değil de altını işler gibi işlemek gerekir.
Bu arada 15 Temmuz itibariyle Cumhurbaşkanımız da yeniden daveti üzerine milletimiz demokrasi nöbetlerinde.
Vatan nöbeti diyelim.
Vatan nöbeti.
Demokrasi nöbeti.
Demokrasi,
İşin
vatan.
Bir parçası, eyvallah. Asıl önemlisi vatan.
Evet, yani.
Vatan olmadıktan sonra onun üzerine krallık olsa ne olur, demokrasi olsa ne olur.
Eyvallah. Yani. Vatan nöbetlerinde. İnşallah bu nöbetlerde bu şuuru diri tutmamıza, değil mi? Bu şuurun akıp gitmemesine vesile olur diye düşünüyorum.
Evet.
Siz de bunu galiba... Bu
İyi
arasınız.
Olur tabii, yani her halükarda bu vatan bizim, gidebilecek başka bir yurdumuz da yok. Dünyanın hiçbir yeri, hangi toprak bizi örter ki?
Yani Anadolu toprağından başka.
Anadolu toprağından başka.
Eyvallah.
Bu topraktan geldik, bu toprakta yatmaktır emelimiz. Allah bu aziz toprağın üzerinde yaşayan aziz milleti korusun inşallah.
Amin. Yüreğinize sağlık.
Programımıza
bereket, kıymet verdiniz. Çok teşekkür ederim. Siyaset bilimci ve toplumumuzun yakından tanıdığı, birçok üniversitesinin reis dediği ağabeyisi Selim Cerrah'la iki haftadır 15 Temmuz onun tedaviler üzerine sohbet ettik. Benim için çok verimli oldu. İnşallah akılda kalanların, en akılda kalanlar kısmı bu programlar vesilesiyle ortaya çıkmıştır der. Önümüzdeki hafta buluncaya kadar hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum.
Allah'a emanet olun.
Sağ olun.
akılda kalan.